Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhabalar, ben Talha Aynacı.
Güzel bir cuma gününde teknoloji, oyun dünyası gelişmeleri aktarmak üzere tekrar birlikteyiz arkadaşlar. İyi bir hafta geçirdik.
Evet, oyunlar cephesinde de güzel haberler
evet,
var.
Evet, güzel haberler vardı gerçekten. Teknoloji dünyasına baktığımızda ise en efsanevi haber PlayStation'ı ve daha öncesinde iPhone'a ekleyen G-Hostnik'li George Hotz'un kendi kişisel insansız arabasını yaptığı haberi oldu.
Parantez içinde garajında arkadaşlar. Garajında. Bu Amerikalıların garajında bir şey var. Bence Türk halkına bir kişisel garaj yapmak lazım. İnsanların ufku açılıyor
evet,
herhalde.
Yani tekrar biliyorsun... altını çizeyim ama bak. Adam kendi insansız arabasını yapmış. Uçak falan demiyorum ya. Otoyolda gidebilen, direksiyonu bıraktığınızda kendi kendine süren insansız arabayı garajında yapmış. Ve Çin'den getirdiği malzemelerle.
Yani demek ki yapılabiliyormuş.
Yapılabiliyormuş gerçekten de. Şimdi şöyle bir gelişme var. Bu aracın videolarına baktığınızda Bloomberg'in çektiği videolar bunlar. Bir Honda aracın üstüne yerleştirilmiş durumda. Bu bütün işte radardı, sensörlerdi, kameralardı filan. Üstte 16'ya yakın kamera var. Bu kameralardan çektiği görüntüleri radarla birleştiriyor, işliyor yapay zekada. Daha sonrasında yolda gitmeye devam edebiliyor araba. Honda'nın bilgisayarına erişmesi gerekmiş tabii ki bu hacker'ın. Ne yaparım, ne ederim, bunun bana teknik verileri lazım, altyapısı, şeması lazım, nasıl yaparım derken Honda'ya gitmiş, teknik servis başvurusunda bulunmuş. Demiş ki ben size teknik servisiniz olmak istiyorum, tamir servisi açmak istiyorum filan. Tamam demişler, okey, lisansı vermişler buna, bir de bütün arabaları şeyini yollamışlar, dökümanlarını. O dökümanlar sayesinde diyor arabaya hackledim diyor, bir joystick koymuş. Bilgisayara hükmettiğim için diyor bütün kontrol bende diyor. Joystick'i sağ çekersem sağa gidiyor araba, sol çekersem sola gidiyor. Daha sonrasında bilgisayara bırakıyorum, bilgisayar kendisi
adam
sürüyor.
Adam uzaktan diyor. Kumandalı araba yapmış bildiği.
Evet. Tesla ile de alay ediyor. Tesla'nın biliyorsunuz otonom sürüş yapabilen yeni seri arabalarında, daha doğrusu Tesla'nın o Model S dediği arabasında ortada çok büyük bir ekran vardır. Onunla gurur duyarlar. Dev ekran. Her şeyi dokunmatik ekrandan halledebilirsin. Hı hı. Benim de 21 inç ekran var diyor. Devasa bir ekranı koymuş oraya.
Benimki
dokunmatik.
Benimki daha da büyük.
Evet, zaten Tesla ile çok alay ediyor. Çünkü diyor ki Tesla övünüp duruyor ama diyor. Onlarınki diyor en ilkel, ilk aşamadaki yapay zeka teknolojisi diyor. Benimki en son teknoloji
ya
diyor.
Ya şimdi şey var. Bir yerde kurumsal olarak bu işe kendini adamış koca bir firma var. Diğer tarafta yani kendini de yazılımsal olarak aşırı derecede geliştirmiş bireysel bir yetenek var nihayetinde.
Evet, zaten şimdi hikayesi
birazcık
o kadar
şey
komik ki.
Çok özür dilerim. Taş mı atıyor acaba? Beni de alın bak, ben bu işleri yapıyorum.
Şimdi bak öyle düşünebilirsin, ben bu işleri yapıyorum gibisinden. Tesla Elon Musk'la görüşüyor bu. Tesla'nın sahibi. Elon Musk'a gidiyor, diyor ki gezdikten sonra işletmeyi. Sizin diyor kullandığınız teknoloji diyor çok ilkel diyor. Elon Musk da diyor ki eğer diyor bizim kullandığımız teknolojinin ilkel olduğunu bana kanıtlarsan diyor. Birkaç örnekle diyor seni işe alacağım diyor. Yo, ben iş istemiyorum diyor.
Sadece ben size kanıtladım.
Sadece tehlikeli olduğunu söylüyorum.
Aslında
diyor.
Şey de var. Hani adam daha önce PlayStation ve iPhone'u hacklerken de bunların hacklenebilir olduğunu kanıtlamak.
Evet,
bunlar hacklenebilir arkadaşlar.
Bunlar da hacklenebilir diye hacklemişti. Özellikle PlayStation 3 ondan sonra zaten follow oldu.
Bayağı
biliyorsun
Sony ile arasında davalar falan oldu. Evet. Sonra geri çekti.
Çünkü Geos sadece şey yaptı. Bu hacklenebilir gösterdi. Kendisi şeyleri yayınlamadı. Kendisi bir hack tool'u yapıp bunu yayınlamadı. Yok, dedi canım. Ki tool mul yapmak istiyorsanız olay bu dedi. Bundan yararlandım ben dedi. Siz de yapabilirsiniz dedi.
Ondan sonra da patladı zaten.
Bu arada araçta Ubuntu kullanıyor işletim sistemi olarak. Ve 2000 satırlık bir kodla aracın otonom gitmesini sağlayabiliyormuş. Ekstra olarak bütün araçta kullandığı bu ekstra donanımın fiyatı da $1000 civarına geliyormuş. Ha. Tabii ki seri üretime geçse $500'lara kadar inecek demek ki maliyeti. Herhangi bir aracı da otonom hale getirebilirim diyor bu kit sayesinde.
Tabii sonuçta geliştirme aşamasında harcamış olduğu paralar. Geliştirdikten sonra bunu nasıl kısabilirim, daha nasıl ucuza mal edebilirim
diye alacaksın,
şey
toplu alacaksın daha kesinlikle. Ucuza gelecek. Yalnız arkadaşlar inanılmaz bir deha. Yani düşünebiliyor musunuz? Evet. Bütün dünya devleri uğraşıyor. Google yıllardır denemeler yapıyor.
Kendisi Google'da garajından... kendi garaj, Google'da garajdan çıkmış bir firma olarak.
Öyle. Şimdi Uber'e kayıt olacakmış. Uber biliyorsunuz bu taksi çağırma servislerinin farklı bir hali. Korsan taksiyi yasal hale getiren bir servis. Amerika'da çok yoğun bir şekilde kullanılıyor. Avrupa ülkelerinde de kullanımı taksicilerin baskısı nedeniyle
Fransa'da falan şeyleri yaktılar biliyorsun.
Uber'cileri
taksiden falan yaktılar.
Evet. Taksiciler istemiyordu.
Ama Amerika'da bizi ipten aldı. Şimdi E3 fuarında ben bir git gel $30 Uber'le gidiyordum $10.
Müthiş bir şey.
Yarı fiyatına yani.
Yani sonuçta o da para kazanıyor, o da para kazanıyor. Niye yani. Plaka para kazansın? Saçma yani. Sapan bir şoförün para kazanması lazım.
Ya, tabii
Uber bu... sayesinde şoförler para kazanıyor.
Tabii Uber çok ayrı bir şey. Konu başlığı. Belki evet. Bunu ayrı bir programda konuşuruz.
Ama Uber'in için konuşuyorum. Çünkü Geos bu arabasıyla beraber Uber'e kayıt olacakmış. Arabanın diyor biraz daha sürüş yapıp öğrenmesi lazım teknikleri diyor.
Yani bu sayede para kazanıyor.
Evet.
Yani
para kazanmanın ötesinde bedava deneme yapacak işte. Çok enteresan arkadaşlar. Diyor ki birkaç aya tamam diyor benim işim. 5-6 ayı kaldı diyor. Halledeceğim diyor bu işi de.
Ya bireysel olarak kendini geliştirmiş bir kişinin yarı yolda kendini bırakmayıp da hani nasıl diyeyim belli başlı şeyleri başarmış. iPhone'da işte ekleyerek ve PlayStation 3'ü ekleyerek. Her ne kadar bazı kesimler tarafından art niyetli bir şey gibi gözükse de kendi dehasını konuşturarak bir şey yapmış bir insanın halen gündemi takip ederek gündeme ayak uyduracak şeylere imza atması da ayrıca şaşırtıcı.
Evet, zaten kendisi şunu söylüyor. Ben diyor para istemiyorum, ben güç istiyorum diyor. Ben diyor merak ettiğim şeylerin nasıl çalıştığını öğrenmek istiyorum diyor.
Ya bekliyoruz kendisinden
güç dediği de şey teknolojik cihazlara hükmetme gücü. Aynen yani uçmuş durumda. Güç dediği de arkadaşlar bu teknolojik cihazlara hükmetme gücü. Kişinin böyle tutkusuna bak. Ekstra olarak hani bu güç para mevzuları var ya. Şimdi bu şirketlerle beraber demişler niye merak duyuyorsun? Tamam hani oturan bir araç sürdün falan. Demiş ki benim yeni kategorim yapay zeka beni en çok heyecanlandıran durum.
Adam,
yapay zekaya yatırım
yapacak. Can Kanır'ımız olacak.
Gerçekten öyle.
İleride yapay zeka iyice zekileşirse Can Kanır olarak olaya müdahale edecek.
Ve kişi. Şu anda otonom sürüş yapan herkese de alay ediyor. Bakalım 2000 satırlık koduyla beraber gerçekten araç gidebilecek mi? Bu arada aracı içinde şunu söylüyor. Diyor ki ben diyor çok ince sokaklarda, dar sokaklarda, sıkışık trafiğin olduğu yerde falan giden bir araçtan bahsetmiyorum diyor. Şu anda benim ilk aşamam diyor. Şu yaptığım araç diyor. Yarı otonom sürüş. Yani otobanda giderken direksiyonu bırakıyorsun. Araç öndekinden hızını sabit tutarak gitmek istediğin yere
şoförü
kadar seni götürüyorsun.
Ediyorum.
Şoförü asiste etmesin değil de Taha. Yine eller serbest. Ama bir otoyolda bıraktın serbest. Yani kalkıp da işte serbest geçişlerin bulunduğu, kontrolsüz kavşaklardan dönmen gerektiği, daracık sokaklarda, şeritsiz mekanlarda gitmen gereken yollarda gideceğim
çok
demiyor ben.
Çok komplike yollarda değil ama şu anda bir otobanda rahatlıkla sürüşe açık
sürüş bir... Sürüş yapabilecek bir haldeymiş araç getirdim. Ve gelişmeye devam ediyormuş. Merakla bekliyoruz sonuçları. Gerçekten benim bu hafta en çok ilgimi çeken haber bu oldu.
Yani kesinlikle benim de Barack Obama'nın yanına çağırıp da ödül verdiği hani bu artıklardan kol yapan bir arkadaşımız vardı.
Evet.
En az onun kadar ilgimi çekti. Hafızama kazındı bu olayda. Uzun yıllar konuşulacak mevzu olduğunu
bir de isim
kesinlikle.
Şimdi bizim teknoloji sektöründen çok yakından tanıdığımız bir isim ya.
Biz de PlayStation yani. Cephesinden tanıyoruz açıkçası
oyun
kendisini.
Oyun sektörüne tanıyor. Bakalım nereye gidecek.
Evet, oyun dünyasından haberlere geçelim. Ülkemiz adına güzel, sevindirici bir haber gerçekleşti. Bir olay gerçekleşti bu hafta içinde arkadaşlar. CD Projekt ülkemizde Witcher 3'ün yayıncısı olan Bilkom'a 10 bin satış rakamını geçtiği için bir plaket hediye etmiş Hakan. Hakan Deniz Yılmaz ve ekibine. Bizler de kendisini tebrik edelim. Daha sonra biz bölüm sonu canavarı ekibi olarak Bilkom'a sorduk. Bu 10 bin satış rakamı kutu olan satışlar mı? İşin içine işte Steam, PSN ve Xbox Live da dahil edildi mi diye. Hayır diyor, sadece bunlar kutulu satışlar. Eminiz ki kutulu satışlarda daha uygun ücretlerde olsa dahi oyununu Steam'de görmek isteyen ki biliyorsun kutulu satışlarda
evet.
GOG kodu verilmişti ve GOG listesine dahil ediliyordu oyun. Kimi oyuncular da biliyorsun bütün oyunlarım tek bir kütüphanede olsun, Steam kütüphanemde gözüksün, diğer arkadaşlar da görsün diye insanlar da bir 20 lira 30 lira fazla vererek Steam üzerinden de almış olabilir ki geçtiğimiz dönemde Game Awards 2015 etkinliğinde 49 liradan falan satılıyordu Steam üzerinde. Ben Witcher 3'ün yani Steam üzerinde de bir 10 bin olmasa da bir 5 bin de orada satılmıştır diye tahmin ediyorum yarı yarıya. Gerçekten de
daha fazla bile olabilirdi.
Ama. Daha fazla olabilirdi ama bence güzel bir rakam. Hani yeterli olmasa da güzel bir rakam. İnşallah ilerleyen dönemlerde çünkü bu tarzda oyunlar Türkçe desteğiyle gelmediği zaman büyük oranda bir ilgisini yitiriyor.
Evet, sonuçta herkese hitap eden bir oyun değildi. Ona rağmen bu satış adeti önemli.
Kesinlikle. Sonuçta fantastik bir dünyası var. Geçmişe dönük bir yapısı var.
Bir de oyun tarzı da durağan biliyorsun. Çok böyle aksiyon yönelik değil de daha çok konuşmanın, diyalogların ön planda olduğu bir oyun.
Aslında hani diğer 1-2 oyuna göre daha aksiyon dolu ama senin dediğin gibi diğer aksiyon tarzı oyunlara kıyasla tabii ki RPG oyunu olduğu için temelinde diyaloğun ön plana çıktığı, yaptığınız seçimlerin de hikaye örgüsünü oluşturan bir oyun olduğu için bir noktada da hani Türk oyuncusuna hitap etmeyebiliyor. Ama buna rağmen 11 rakamı gerçekten de başarılı. Biz de kendilerini tebrik edelim. Bunun yanı sıra Hakan Deniz Yılmaz evet 10 bin çok iyi bir rakam ama maalesef işte Türkçe
evet ama yetmez.
Altyazı evet evet evet ama yetmez dedi. Türkçe altyazı için halen uğraştıklarını dile getirdi ki ben de hani Türkiye'ye geliş aşamasını da bildiğim için çok büyük emek harcadıklarını ki daha önce Witcher 2 300-400 sattığı için 1000 değil 300-400 sattığı için kayıtlı rakamlar olarak geçen Steam'de muhakkak daha fazla satmıştır. Hani kayıda geçen sonuçta CD Projekt'in kaydında
evet.
Türkiye'de 200-300 satmış, 400 satmış gözüküyor. Yani oradan bu yana çok büyük bir atılım yapıldı ama hani her ne kadar Wilcom bastırsa da Türkçe konusunda birazcık CD Projekt halen şeyde kalmış durumda. Biraz daha beklemede kalmış durumda ama belli olmaz. Belki ikinci expansion pack'le birlikte bir Türkçe altyazı gelir ve Türkçe altyazı gelirse ben belki abartacağım bilmiyorum. Bir 10 bin daha satacağına inanıyorum ben. uygun satış rakamı.
Şimdi o şey birlikte geçti, fırtınası geçti.
Fırtınası oyunu geçti ama zamanla satış rakamı, şey, expansion pack'ler de geliyor ya.
Belki.
Tekrar yani bir dalgalanma olabilir. Ya da uzun vadede.
Uzun vadede oyunu böyle bir daha bir indirime sokarlarsa 30-40 evet liraya satın alabilirsen belki.
Şey diyorum, yani yeni gelen expansion pack'iyle birlikte hali hazırda bir tane daha vardı. Bunların bir araya getirildiği işte yılın oyunu paketi
evet
deyip hem de Türkçe dil desteği hem de ek paketlerle birlikte.
Oynamış insanlar bile bir daha oynamak isteyebilirler.
Yani olabilir diye düşünüyorum. İnşallah gerçekleşir. Bunun yanı sıra biliyorsunuz CD Projekt'in bir sonraki projesi Cyberpunk 2077'nin de yayıncılığını Bilkom gerçekleştirecek arkadaşlar ve Hakan Deniz Yılmaz burada da yani Türkçe altyazı konusunda hem Witcher 3 ile hala uğraştıklarını hem de CD Projekt'in yeni projesinde de Türkçe altyazının getirilmesi için elinden geleni yaptıklarını dile getirdi. İşte umarım gerçekleşir. Bu çok önemli bence.
Şeyi gördük valla, yayıncının baskısı çok önemli. Hani diyoruz ya oyunlar niye Türkçe gelmiyor diye. Türkiye'deki yayıncı eğer derdini doğru dürüst anlatabilirse arkadaşlar her oyunun ben Türkçe gelebileceğine inanıyorum. Türkiye'de kesinlikle çok satan oyun var.
Kesinlikle.
Sony PlayStation Türkiye ekibi bundan seneler evvel dertlerini anlatmasalardı, kendini temsil edemeselerdi, o zaman da oyun çok satmıyordu ama Türkçe gelmeye başlamıştı oyunlar
kesinlikle
hatırlıyorsan.
Ne oldu şu anda? Sony Türkiye'nin yeri bambaşka evet bir konumda. Yani diğer yayıncıların öyle arasında, hele hele Microsoft karşısında en büyük özelliği bu. Ben Microsoft'la katıldığım bir etkinlikte sizin öncelikli olarak yapmanız gereken şey belki de oyun fiyatlarından öte Türkçe dil desteğini sunmak insanlara. Çünkü İnsanlar kendine özgü bir şey görmek istiyorlar. O platforma özgü olarak. İnşallah
kendine
o da gerçek
özgü bir şey görmek istemiyor. Anlamak istiyor
ya,
çok kullanıcı yani.
Olayı anlamak istiyor tabii ki. Şöyle bir şey var. Biz eskiden mesela açıp sözlükleri karıştırdık falan. Vaktimiz vardı o zamanlar. Herkesin o kadar vakti olmayabiliyor. Veya şey diyebiliyor. Ben 200-250 lira veriyorsam Türkçe altyazı olacak arkadaş.
Evet.
Diyebiliyor. Haklı olarak. Ben ona da hak veriyorum. Ama birazcık da araştırmak lazım.
Sana bir şey söyleyeyim mi? Orada şöyle bir şey de yapılabilir firmalara. Yani bu bizim aslında devlet tarafında yapılabilecek bir şey. Türkçe desteği varsa %8 vergi. Türkçe desteği yoksa %50 vergi
kesinlikle
dersin.
Kesinlikle. Çok yani
olur bir ters. Steam'de, Steam'de dijital satışları dersin. Benim Türkiye'de satmak istiyorsun arkadaşım, Türkçe destekli oyunları biz böyle diyoruz, Türkçe olmayana böyle diyoruz dersin. Firmaların vergi ilgisini öyle çekersin. Hani vergiden kaçmak için Türkçe desteği koyabilirler ki Türkçe desteği koymak daha uygun fiyatlı gelecektir onlara.
Ya daha önceki programda da konuştuk. Yani bazı Doğu Avrupa ülkeleri ki ne kadar sattığını zannetmiyorum.
Nüfus olarak zaten belliler ne oldukları.
Ne oldukları. Hani ekonomik durumları da belli. Zaten hani mesela Rusya'da falan da biliyorsun evet oyunlar ne kadardan satıldığını, çok çok cüzi miktarlardan satılıyor. Bu dil destekleri varken abidik kubidik pek çok dil var orada. Abidik kubidik derken başka ülkelerin dilini küçümsemek için demiyorum. Hani Türkçe'ye kıyasla veya Türkiye'deki oyuncu yoğunluğuna kıyasla orada daha düşük bir kitle varken orada o dil desteğini görüp de Türkçe'yi görmemek üzüyor tabii ki.
Evet, doğru.
Bu karşılıklı inşallah CD Projekt bu 10 binlik değeri Witcher 2 oranla böyle bir değerlendirir de tam anlamıyla şöyle bir Türkçe'ye dil desteği verir deyip topu sana bırakıyorum ben burada.
Şimdi yine bir araba haberiyle devam edelim. Drone'lu arabaların daha öncesinde haberini yapmıştık. Renault'un bir konsepti vardı ama şimdi çalışır halde 3 boyutlu çizim değil gerçekten içine birisi binip de düğmesine bastığında gider halde bir araba gösterildi. Arabanın ismi Rinspeed Ethos ve BMW'nun i8 modeli baz alınarak geliştirilmiş. Ön konsepti yani dashboard diyebileceğimiz ne denir oraya? Kullanıcının panel gördüğü mi? Panel, ön panel, bravo. Tamamen elden geçirilerek insansız sürüş için dizayn edilmiş bir araç bu. Arkasındaki drone'u da konabileceği bir yer yapmışlar. Oradan kaldırıp küçük etrafına falan bakabiliyorsun.
Bir de ona güldüm ben. Müthiş. Hoşuma gitti helikopter.
Ama ön panel düğmeye tıkladığınız anda öyle bir değişim geçiriyor ki otonom sürüşe geçtiğinde araç. Siz kitabınızı alıyorsunuz. Kitaplık falan da var orada zaten. Okumaya devam ediyorsunuz. Tam bir gelecekten gelme araç olmuş. Hatta ben videoyu izledim. CES'te sergileyeceklermiş. İnşallah Erdi CES'te olacak. Orada bizler için görüntüleme fırsatı bulur. Ben hala da o ön panelin o şekilde dönüşebildiğini şeye safsanmıyorum. Bana 3 boyutlu CGI gibi geldi orası.
Böyle bir gözle görmek lazım diyorsun.
Ya inanılmaz olmuş. Tamam öyle böyle değil. Biz birçok gelecek temalı filmde böyle bir şey görmedik zaten.
Kesinlikle hoş duruyor.
Ekstra olarak ben tabii ki otonom sürüşün gelişmesi taraftarıyım ama otonom sürüşte acaba direksiyon katlanıp gitmeli mi? Kontrol senden tamamen alınmalı mı? O kısımda neler yapılacak merak ediyorum. Mesela Google'un otonom sürüş konsept arabasında direksiyon yok. Ama acil bir şey oldu. Otonom sürüş devre dışı kaldı.
Ben de ondan bahsedecektim.
Ne yapacaksın?
Belki de o anda bir insanın müdahale etmesi gereken, bir insanın refleksleriyle birlikte kurtarılacak bir durum söz konusuyken direksiyonun olmaması. Adam elini açıp dua
evet, ama ikinci bir unsur var. İkinci bir unsur var. Ben dedin ya kontrolle geçilmem gerekebilir bazen diye. Şimdi insansız araçların algoritmasında şöyle bir şey ortaya çıktı. İşte bir soru karşısında verilen cevap bu otonom sürüş geliştiren firmalardan. Diyelim ki bir kaza olacak artık kaçırılmaz son. Bir kazaya doğru gidiyorsun.
Tamam.
Önünde 4 kişi var. Kırarsan bir kişiyi eziyorsun. Ya da bir seçenek daha var. Uçurumdan aşağı sürerek kendini öldürüyorsun. Otonom araç neyi tercih ediyor sence?
Kırıyor, kendini öldürüyor.
Evet, kırıyor. Seni öldürüyor diğerlerini öldürmek yerine.
Sahibine çarpıyor direkt olarak.
Ya da kaçınılmaz son, kendinizi öldüremiyorsunuz ama birine de çarpman lazım. O zaman en az kişiye çarpıyor.
Bu neymiş ya? Oyunlarda böyle seçenek var ya, şu tarafa git, evet, bir kişi ölür.
Şimdi
bu tarafa
kullanıcıya
git,
bu seçeneği verdin. Direkt 8 kişinin üstüne yani. Kıracağın için o seçeneği sana vermek istemiyorlar aslında. Şimdi öyle bir durum var.
Yapacaksan kendine yap diyor yani.
Bir de şimdi yapay diyelim zeka ki Allah korusun kararı verdi, öldün. Ama sonradan geldik, araştırdık ki olayı, kurtulabilirmişsin.
E tabii canım, yani o anlık kararı yapay zekaya bırakmak. Yani ne insana bırak. İnsanda hayatta kalma içgüdüsü var nihayetinde. Yapay zekada tamamen matematiksel bir düşünce.
Zaten büyük ihtimalle konusunda hiçbir devlet adamı uzun süre bunlara binmez herhalde. Otonom sürüş özelliğine sahip olanı.
Sür halkın arasına.
Aynen. Yok, diğer türlü devlet adamısın sen. Kontrol kimin elinde belli değil.
Yani tabii işin dışında var. Ben esprisini yapıyorum.
Tamam, hadi bunu kaydıralım. Hükümeti değiştirelim artık falan diye böyle.
Olabilir. Mouse'la şöyle.
Aynen, dışarı doğru şöyle bir uçurumdan aşağı.
Saatlik delay.
Aynen. Araca geri dönecek olursak eğer, dediğimiz gibi BMW i8 konsept üstüne kurulu. Motor falan her şey aynı Euro Rucksack. Onun haricinde ön paneli değiştirmişler. İşte sevginizi alabileceğiniz bir koltuğu daha var. Arkaya birini oturtmak isterseniz yer yok zaten. Çok dar bir alanı vardı BMW i8'de de.
Tam spor araba işte.
Bebeği bile koyamazsın. Çocuk arabası sığmaz yani.
Sen station wagon bir şey lazım. Mesut'cum artık senden yani geçti spor arabalar.
O yüzden şu anda bir konsept aşamasında ama gider halde videosu var. Hep beraber CES'te merakla bekliyoruz bu aracı.
Küçük drone'umuzun pek bir faaliyeti.
Ya zaten şov ya. Kalkıp bakıyor evet işte sağa sola.
Hani bak bu da var gibisinden. Evet. Çünkü çok fazla baktığım zaman ben özellikler arasında araçla aşırı bir etkileşim göremedim.
Ya Yandex'e baktın, trafik yeşil gözüküyor, tamam mı?
Git
ama
bak bakayım doğru mu?
Kıpkırmızı tamam mı? Yok. Ya arkadaş dedin, internetten göremiyorum. Drone bir kalk bakayım, nerede açılıyor bu, ileride kaza mı var filan.
Ya işte dedi, benim aklıma o geldi.
O da gitti çocuktu, gelmiyor. Gitti. Şimdi ne yapacak?
Taş atıp düşünmüşler.
Aynen. O da tabii bir risk. Arabayla gönderdiniz, drone gelmedi. Çekip kenara onu mu bekleyeceksin?
Ya o da var.
Bir de onu arıyorsun.
Hava şartlarından dolayı vesaire herhangi bir problem yaşadı ve gelemedi.
Uçtu gitti.
Zaten dediğim gibi, senin de söylediğin gibi bir yandan da şov amaçlı gibi geldi bana biraz drone. Çünkü asiste etme noktasında
evet,
çok aşırı fazla.
Evet biraz öyle hani. Onun sayesinde haber olmuş. Bir tane daha böyle bir sanal gerçeklik falan haberi yapalım. Ben kask haberi yapmadan rahat edemiyorum birilerde. NASA'da astronotları arkadaşlar çok enteresan. Sony'nin Morpheus, daha doğrusu PlayStation VR diyelim artık. Evet.
Uzun süre Morpheus olarak ya geçtik. Bizim bazı işte, öyle pelesenk oldu.
Bazı arkadaşlar düzeltiyorlar beni hala yorumlarda PlayStation VR tarzında. Evet, PlayStation VR'la eğitim aldıkları gösterildi. Bu reklam çalışması mıdır artık? Gerçekten oluyorlar mıdır bilmiyorum ama bir video var.
Daha önce de Kinect'i kullandıkları ortaya çıkmıştı biliyorsun. Yani daha ortaya çıkmış değildi.
Şöyle bir şey var. NASA görevi gereği, kimliği gereği aslında her türlü teknoloji deniyor. Nasıl yararlanabilirim diye. Sonuçta birileri bir şey geliştirmiş. Acaba bu bana yarar mı diye gösteriyor. Kinect'i kullanıyordur. Vive var. Büyük ihtimal Vive çıktığında onu da nasıl kullanırız diye bakacaklar.
NASA HTC Vive kullanıyor.
Evet. Şimdi direkt olarak PlayStation VR'la astronotların eğitimlerini daha hızlandırabileceklerini göstermişler. Aynı zamanda uzaya gönderilecek robotların da bu tip VR kaskları sayesinde daha rahat kontrol edebileceği de konuşulmuş ki biz bununla ilgili zaten bir videoda konuşmuştuk. Evet. Orada ne kullanıyorlardı? Oculus Rift kullanıyorlardı yani robotu kontrol etmek için. Tabii ki şu an ellerindeki en gelişmiş ve nihai sonuca çıkmaya hazır üründe
PlayStation.
Merak ettiğim şey, o kaskı PlayStation'a mı bağladılardı, o yazılımı çalıştırdılar?
Ya, kim bilir arka planda ne çalışıyor, bir dünya şey var ama bir noktada da reklam, yani reklam demeyelim, sonuçta Kinect'te de daha önce gördük bu şekilde kullanıldığını. Ben sana katılıyorum bu noktada. Reklamdan ziyade NASA'nın gündemi takip ettiği, son çıkan cihazlarla ne kadar uyumlu çalıştığını gösteren bir tanıtım videosu, bir çalışma videosu.
Bana da
gözüküyor.
Öyle geldi açıkçası. Siz de düşüncelerinizi paylaşırsanız sevinirim. Ha güzel. Oradan alıyor işte, deney tüplerini atıyor filan astronot. Öyle de bir video çekmişler. Deney tüpünü alıp adam fırlatıyor.
Drift'e benziyor ya. Çıkan bir oyun var ya, aynısı yani. Uzayda olmuş, böyle hayatta kalma mücadelesi falan. Gerçekten hoş olmuş. Buradan geçelim oyun dünyasına. Kojima dedik. Biz de bayağı burada ekmeğini yedik. Hatta sen de Mesut'cum, ya artık yine mi Kojima haberi?
Aynen falan Kojimasız.
Bir Kojima haberiyle daha geldi Mesut. Evet, bu sonu gelmeyecek bunların. Nihayet arkadaşlar Hideo Kojima resmi olarak, ki bu artık kaç defa resmi olacak bilmiyorum ama ilk defa kendi ağzından duyduk diyelim daha doğrusu. Yaptığı açıklama ile 15 Aralık tarihi itibariyle özgürlüğüne kavuştuğunu, Konami'den bağımsız olarak bir stüdyo kurduğunu dile getirdi ki birkaç gün öncesinde Sony ile ortak bir stüdyo kuracağına dair söylentiler vardı.
O açıklama da geldi.
O açıklama da geldi. Ben Sony kadar işini bilen başka bir firma daha tanımıyorum ya. Adamlar hemen çekmişler videoyu. Adam açıkladığı gün, veda mektubunu yayınladığı gün Sony çıktı, dedi ki biz artık Kojima ile
birlikte
gerçekten olacağız. De tebrik etmek lazım Sony'yi. Endüstriyi çok yakından takip eden, olan olaylara anında tepki vererek oyuncuların o sevgisini, o oyuncuların o olaya olan tepkisini kendine doğru çekebilen bir firma açıkçası.
Ya son dönemde Sony için evet sevgiyi çekmeyi başardı ama pek o sevginin karşılığını veremedi diye
mesela,
düşünüyorum.
Ya şey var mesela, yani, Shenmue 3'te de bunu yaptı. Biliyorsun Kickstarter projesini duyurdu kendi platformunda. Evet. Hani direkt desteklemekten ziyade bunu bir Kickstarter projesiyle birlikte
sonra desteklemek
istedi.
Sonra geçmişte bıraktığımız seneye bakıyorsun, bir alt yok.
Ya onunla ilgili de haberimiz var ama ben Kojima olayına bir geri dönmek istiyorum. Bizi müsaade edersen.
Bizi sevin, biz de sizi seviyoruz ama oyun yok.
Yok yok, önümüzdeki dönemde gerçekten çok güzel oyunlar
zaten
gelecek.
Zaten olsun artık ya.
Yani. Merak etme. Her ne kadar PlayStation 4 platformu üzerine ki konsol eksklusif olarak geçiyor Kojima'nın yeni projesi arkadaşlar. Yeni projesini de duyurdu bu arada. Kojima Productions çatısı altında bağımsız olarak yoluna devam edecek olsa da bu ilk projesinde Sony birlikteliğinde bir oyun geliştiriyor. Büyük heyecanla bekliyoruz oyununu çünkü Hideo Kojima denildiği zaman pek çok insanın aklına Metal Gear Solid gelebilir ama Game Boy Advance'da güneş enerjisiyle çalışan Boktay gibi bir oyuna imza atmış olan. Aynı şekilde PlayStation 2'de Zone of the Enders diye bir üçlemesi vardı. Castlevania gibi bir markayı 3 boyutlu platforma pek çok kez taşındı ama çok çok az bu 3 boyutlu oyunu uyarlaması başarılı olabildi Castlevania cephesinde. Lords of Shadow gibi bir oyunun prodüksiyonluğunu yaptı ki ikinci oyunda prodüktör olarak bulunmadığı için belki de çok kötü bir oyundu bence ilk oynadığı oranla. Yani Hideo Kojima boş bir isim değil. Sadece Metal Gear Solid isim yapmış bir isim değil. Ve nihayetinde PlayStation 4 dedik. PlayStation 4 yanı sıra PC'ye de gelecek. Onun haberini verelim. Böyle Sony çok sahiplendi ama PC platformunda gelecek. Burada en büyük kaybı tabii ki de Microsoft cephesi yaşıyor. Hani böyle ünlü bir isimden gelecek olan yeni oyun ki umarız başarılı bir oyun
PC'ye
olur.
PC'ye geliyorsa Xbox'a da gider ya. Belki de şeydir zaman.
Yani konsol eksklusif diye geçiyor ama olabilir. Zaman
olabilir. Tomb Raider ilk başta Xbox One eksklusif falan dendi. Sonra zaman şeyli oldu, ortaya çıktı.
Ki PC'ye bu Ocak ayında, özür dilerim, Şubat ayında çıkacağı söyleniyor. Ocak-Şubat yani, ayında çıkacağına hemen. Dair ciddi söylentiler var. Amazon Fransa listelerine dahil etti ki Amazon Fransa'nın daha önceki listelemelerinde hiç haksız çıktığı görülmemiştir. Umarız en kısa sürede çıkar da PC oyuncuları da bu oyundan yararlanır deyip Sony ile alakalı bir diğer haberime geçmek istiyorum, hemen kısaca belirteyim. Az önce Mesut'un da dediği gibi Sony Avustralya'nın başkanı arkadaşlar çıktı, dedi ki biz PlayStation cephesinde 20. yılını kutladığı bir dönemde işte Call of Duty'dir, Destiny'dir, Star Wars'dur bu gibi çok büyük bütçeli, büyük ses getiren oyunlarla işbirliği yaptık ve PlayStation 4 markası üzerinde PlayStation 4 konsoluna özel veya belli bir süreliğine PlayStation 4 konsolu üzerinden erişebilecek içeriklerde anlaşma yaptık.
Haritayı
ama
biraz önce
bu şekilde
alsın almasan ne fark edecek ya?
Bence de, yani ben de çok büyük bir konsol tercihi etme konusunda bir etken olduğunu düşünmüyorum. Tabii ki bu benim kendi görüşüm. Arkadaşlar farklı düşünüyor olabilirler bu konuda. Ama ilerleyen dönemlerde, yani 2016 için çok güçlü bir liste var elimizde dedi. Yani baktığımız zaman bu listeye Uncharted'ı artık söylemiyorum. Dillere pelesenk olmuş durumda. Last Guardian var. Detroit Become Human var, GT Sports var, Horizon Zero Dawn var, Ace Combat 7 ki eskisi kadar aslında Ace Combat'ta
ben Ace Combat'ı seviyorum be Tava. Ya, gelsin.
Ya şeyi çok güzeldi Ace Combat'ını, hatırlıyor musun? Xbox 360'da live'da oynarken kulaklıktan
mikrofon sesi
pilot şeyinde veriyordu, efektiyle veriyordu. O da güzeldi.
Son oyunda birazcık o çizgiyi kaybettiler, o keyif
kesin
gitti ama
biraz
inşallah
daha arcade olmuştu ama umarız 7 ile birlikte dönüş yapar. Aslında katılıyorum bir noktada da sana, Ace Combat gibi oyun da kalmadı.
Yok.
Ya türünün ender örneklerinden
ben bir de şeyi seviyorum şimdi. Uçak simülasyonu oynayamıyorum ben. Çok da böyle ayrıntıya detaya hakim olmak istemiyorum ama bir A10'u alıp tank avlamayı seviyorum mesela.
Keyifli olacaktır. Multiplayer modu vesaire de olursa ki zaten online tabanlı olmaması böyle bir dönemde komik olurdu. Ni No Kuni 2 var, Ratchet & Clank, Gravity Rush 2, Nier, Tekken 7, Street Fighter 5, Shenmue 3, Persona 5 gibi süper bir Japon RPG'si, No Man's Sky, Deep Down, The Witness diye uzayıp giden hem bağımsız yapımcılar cephesinde hem de büyük bütçeli yapımlar cephesinde güzel bir listesi var. Ama gerçekten de 2015 yılının, hele hele işte Halo 5 gibi multiplayer'ı çok çok başarılı ve aynı zamanda Rise of the Tomb Raider gibi çok keyifli bir aksiyon macera oyununun yer aldığı bir Xbox One platformu varken karşımızda, PlayStation 4 cephesinde bunların eksikliği hissedildi açıkçası.
Ya bu bizim milli futbol takımlarımızda ve daha doğrusu Türk futbol takımlarında olan çok şey var. İlk gol attıktan sonra böyle bir rahatlıyoruz. Genelde maç 3-1 falan bitiyor ondan sonra, biliyorsun. Şimdi PlayStation'da golü bir attı. Bu seni bayağı rahat geçirdi o yüzden. Ah yat ense, ne de olsa PC oyunları çıkıyor. Bizim konsolda çıkartıyorlar. Çok sattık ne de olsa. Gelir diye böyle bir yatıştalardı. Tamam hani Bloodborne'u falan oyundan saymıyor musun diyen arkadaşlarımız var ama Allah aşkına Witcher'a ne diyoruz? Herkese hitap etmiyor diyoruz. Oyun da herkese hitap etmiyor.
Bloodborne tabii, dediğimiz yani çok oyun. Ağır hardcore oyuncuya hitap
ediyor. Koşa koşa gidip oyunu almak isteyen, sabırsızlanan gençler yok yani. Genel olarak baktığınızda konsolu çok satan oyunlara da bütün platformlara çıkmış oyunlar. Kapteni oluşturan şey konsol.
İşte mesela beni bu sene PlayStation 4 almaya itecek tek oyundu zannedersem Bloodborne. Ama ben de maddi imkansızlıklardan dolayı alamadım ama halen istiyorum Bloodborne'u. Sırf hakikaten ben mesela PlayStation 4'ü Bloodborne için alırım ama şöyle de bir durum söz konusu. Bloodborne alma imkanı olmayan bir insan için teması farklı olsa da Dark Souls gibi bir seçenek var.
Evet,
mesela
doğru.
Hem PC'de doğru, hem haklısın. Xbox 360 kanalında.
Benzer oyun karakteristiğini sunan,
hemen
aynı
hemen
zorlukları
yani
veren.
Temelinde aynı dinamizme sahip olduğunu burada en baba böyle fanboy olup da Bloodborne için çılgıncasına PlayStation 4 almış biriz bile çıkıp söylemesi gerekiyor.
Hani bizim Alkan biliyorsun en hardcore oyuncusudur. Neden Bloodborne'u deli gibi iyi oynuyordu?
Tabii canım
Dark Souls olduğu için.
Yani sonuçta temelinde aynı dinamizme sahip olduğu için bir çok çok özel de bir sebep değil açıkçası. Tamam. Tema çok farklı. Victoria evet. dönemine falan götürüyor ama dediğim gibi hani maddi durum ne olmazsa alamadığın için hayıflanmaz. Dark Souls'ta idare edersin alacağın döneme kadar. Umarız bu sene ki az önce saydığımız isimlerden ötürü PlayStation 4 cephesinde çok çok daha keyifli geçecek 2016.
PC tarafına geldiğimizde biliyorsunuz bu sene AMD Fury serisi ekran kartlarıyla beraber High Bandwidth Memory dediğimiz yeni bir bellek teknolojisiyle tanıştırdı bizi. Ne yapıyordu bu bellek teknolojisinde? AMD ve Hynix'in ortak geliştirdikleri teknolojide bellekler üst üste dizilip bir anlamda RAID olarak çalıştırılıp hani bu sabit disklerden 4 tanesini 5 tanesini aynı anda çalıştırıp RAID 0 modunda performans elde ediyoruz ya. İşte bellek dizilerinde 3 boyutlu olarak üst üste yerleştirip aynı anda erişip yazınca yüksek hızlara ulaşabiliyorduk. Ve 1 terabayt saniye veri aktarımızına neredeyse ulaşılabiliyordu en yüksek miktarda. GDDR5 belleklere göre büyük bir avantaj elde edilmişti. Fakat üretim sıkıntılı maliyetler filan derken bu sene 4 GB belleğe sahip kartları gördük. 8, 16 gibi, 12 gibi kartlar gelemedi. Hala da 8 ve 12 GB belleğe sahip kartların GDDR5 kullandıklarını görüyoruz. Şimdi HBM belleklerin geleceksin üretimin artacağı artmayacağı bir sürü dedikodu mevcut. İşte Nvidia kullanılacak deniyor, yeni ekran kartları hazır deniyor. AMD zaten kullanmaya devam edecek ama Micron tarafında da GDDR6 duyurusu geldi. Aslında 5X diye duyurmuşlardı ama şimdi isminin 6 olmasına karar vermişler. 32 bit bellek modüllerine, 64 bit bellek modüllerine geçerek 2 katı yakın performans artışı elde ediyorlar. Ve onlar da uygun belleklerle beraber 1 terabayt saniyede bit akışı yakalayabildiklerini belirtmişler. 800'de 1 terabayt arasında değişecekmiş. Açıkçası genel olarak baktığınızda çok büyük değerler. Ve GDDR6 gibi bir rakibin de HBM belleklerin karşısına dikilecek olması ekran kartı aynasında en azından seçenekleri çoğaltacak. Çünkü ne deniyor? İşte HBM bellekler az üretildiği için ilk öncelik AMD'nin olacak. Nvidia belki üretimde zorlanır deniyor. Belki ekran kartı kıtlığı yaşanabilir deniyor üst seviyede bellek alamadıkları için filan. Böyle bir şey tabii ki istemiyoruz. Umarız GDDR6 gibi bir ikamesi çıkar da onu bulamazsa bunu koyar. Evet, öyle hayatına devam edebilir. Bir de GDDR6'nın maliyet seviyesi bakımından da avantajlı olacağı konuşuluyor. Şu an için bu konuda şu kadar az maliyetle üretilecek diye bir şey belirtilmemiş ama hani merakla bekliyoruz o tarafı. Şimdi 12 GB HBM bellekli bir ekran kartına 1000 dolar veresiye, GDDR6 bellekli bir karta 800 dolar vereceksen
kesinlikle
ben birazcık daha yavaş çalışsın. O 800 dolara alayım dersin yani. Kesinlikle. Öyle de bir durum söz konusu. Ha tabii şu bir gerçek. Ekran kartlarında özellikle bellek hızı da çok etki ediyor.
Özellikle bu 4K'ya geçiş sürecinde, tabii. 2K'ya geçiş sürecinde çok çok
dokular
önemli.
Dokular yüksek çözünürlükte ise belleklerin de hızlı çalışması GPU orada inanılmaz fazla besliyor. Hızlı bir GPU'nuz varsa ekran kartı belleklerinin hızlı olması gerekiyor ki ekran kartları zaten bunun yarışı içindeler. Üst seviye ekran kartlarında yavaş bellekler görmüyoruz. Bu yüzden tabii ki firmalar en uygun bellek teknolojisini tercih etme yarışında olacaklar GPU'ları için. Bir haberimiz var ülkemizden. Bilişim Teknolojileri Kurumu Twitter'a ceza kesti. 150 bin liralık.
Koyar mı ya Twitter'a?
Zaten herkes koymaz demiş ama asıl önemli konu ödeyecek mi ödemeyecek mi?
Ama ceza neden kaynaklı bu arada onu da bir şey yapmak lazım.
Terörle ilintili içerikleri silinmesi için MTK başvuru yapmış. Twitter silirim deyip silmemiş. Sıkıntı buradan kaynaklı ve bence de eğer gerçekten terörle alakalı içerikler varsa ülkemize zarar verecek ve silinmediyse bir kandırmaca söz konusuysa az bile kalmış ceza.
Az bile kalmış.
Ülkemizden ekmek yiyen bir firma çünkü.
Daha önce de zannedersem burada bir ofisleri olmadığı için, bir muhatap olmadığı evet. için böyle bir cezaya muhatap kalmışlardı.
O zaman kapatıyorlardı.
Ha, kapatılmıştı. Şimdi ise para cezasıyla terör örgütlerine olan destek söz konusu. Ben buradan aslında ben oyun haberlerine geçeyim. O konuyla ilgili bir şey söyleyecektim de ortalık karışır.
Ne diyeceksin?
Söylemeyeceğim.
Söyle söyle.
Yok. Oyun teknoloji programı.
İyi hadi devam o zaman.
Ben buradan geçeyim. Oyun dünyasından haberler arkadaşlar. Bir Kickstarter faciasıyla daha karşı karşıyayız.
Kickstarter... Bu efsane var.
Evet kesinlikle bu efsane. Kickstarter bağış kampanyaları şöyle bilmeyen için kısaca böyle bir toparlamak gerekirse arkadaşlar. Büyük bütçeye sahip olmayan ama büyük hayalleri olan oyun yapımcılarına siz oyuncular olarak destek oluyorsunuz. Ve bu destek karşısında da yapımcılar size alfa aşamasından, beta aşamasından 10-15 dolar karşılığında oyuna girmeye, ileride 60 dolara, döler. Fransızca.
Evet işte olur. Fransızca eğitimini çok alırsanız böyle, böyle kayıyor.
60 dolara yükselecek bir oyunu belki de 10-15 dolardan cüzi miktarlardan erişme şansına erişmiş oluyorsunuz. Bu arada da yapımcıya destek olmuş oluyorsunuz. Ancak daha önce başımıza gelmişti bu tarz etkinlikler, bu tarz aslında hileler. Stomping Land vardı biliyorsan. Evet. Erken erişimdeydi. Unreal Engine 4'e geçeceğiz abi falan dedi. Gidiş o gidiş. Bir daha da kimseyi göremedik. Bir benzeri de Project Phoenix isimli bir oyunda gerçekleşti arkadaşlar. Japon oyun endüstrisi için önemli bir adım olacağı düşünülen Project Phoenix isimli proje, Japon RPG türüyle gerçek zamanlı taktik strateji oyunu türünü bir araya getiren bir konseptti aslında. 2013 yılında bir Kickstarter projesi düzenleniyor. 100 bin dolar bize yeter deniliyor. Ama bizim oyuncularımız, daha doğrusu Türkiye'den zannetmiyorum olduğunu ama sonuçta herkes bizim oyuncumuz. Evet. 1 milyon dolar bağış yapıyor. 100 bin mi? Al sana 1 milyon dolar. Yeter ki bizi bu heyecanlandıran oyunu bir an önce karşımıza çıkar. Daha başarılı, daha kıyak bir oyun olsun diyorlar. Ama yapımcı firma daha sonra Ori and the Blind Forest'ın yapımcı ekibinden bir kişiyle anlaşıyor. Bu kişi sonradan şey diyor, ya ben stüdyomda kalacağım, gelmeyeceğim arkadaşlar falan diyor. Hatta evet, programcısı David Clark'la anlaşmışlar. David Clark demiş ki Ori and the Blind Forest bittikten sonra ben gelemeyeceğim arkadaşlar. Stüdyomda kalıp bir sonraki projeyle ilgileneceğim diyor. Ve bunun üzerine de ekip 1 milyon dolarla birlikte projeyi 2018'e doğru.
Paralı tatile çıkmayı onlar tercih etmişler. Zaten hazır proje. Biz bir nefes alalım.
Ertelemiş durumda 2018 yılına. Gerçekten de ilginç, şaşılası.
Evet,
hala hazırda işte süreç. Karakterler hazırmış, tasarımlar hazırmış, müzikler hazırmış, senaryo hazırmış ama bu projenin daha da böyle gelişip dallanıp budaklanıp yani ete kemiğe bürünebilmesi için 2018 yılını beklememiz gerekiyor. O zamana kadar kim öle kim kala, bizim haber editörümüz Samet'in de yazdığı gibi. Yani bu da farklı bir artık vurkaç taktiği oldu. Ama şöyle bir şey de söz konusu. Bu adamlar Kickstarter projesini yaparken biz Mayıs ayı 2015'te, Mart ayı mıydı? Evet, Mart ayı 2015'te çıkaracağız diye bir söz vermişler. Ama bu sözü yerine getirmiyor, 2018'e erteliyor. Peki bu Kickstarter projelerini herhangi bir şekilde bir kurum, bir adalet kurumu şey yapmıyor mu, takip etmiyor mu? Veya
sözleşme değeri vardır ya. Ha, yani bağış yapıyorsun ama gerçeğe dönüşmeyebilir diye kesin.
Bugün baktığımızda zaten gerek Steam'de gerekse Xbox One'ın preview sisteminde şöyle bir ibare var. Oyunu bu haliyle beğeniyorsan al. Önemlisin. Daha sonra çok kötü oyun, bu niye tamamlanmadı falan demek yok diyorlar. Aslında büyük firmalarda bir noktada bu olaylara öyle açık gerçekten kapı bırakıyor. Tabii erken erişimle Kickstarter'ı bağdaştırmamak lazım ama hemen hemen çalışma dinamizmi aynı.
Can henüz sıkıntısından gezerken işte kredi kartını bir yerlere gömerseniz böyle oluyor.
Böyle bir durum söz konusu. Bir diğer haberim de Crytek cephesinden arkadaşlar. Crytek hali hazırda VR gözlükler için bir dinozor temalı bir oyun geliştiriyordu. Ama görünen o ki VR teknolojisini en yakından takip eden ve olaya adapte olan firmalardan birisi Crytek olacak. İkinci bir oyununu duyurdu arkadaşlar. The Climb isimli oyun sanal gerçeklik kaskı yanı sıra harekete duyarlı kontrolcüleri de destekleyen bir konsepte sahip. 2K'da oynanabiliyor. 90 FPS'ye kadar çıkabilen bir değerde çalışıyor oyunumuz. Baktığımız zaman konsepti aslında oyunun isminden de anlaşılacağı
üzere. SteamVR destekli aslında. Verilen teknik bilgilerden de ortaya çıkarsak. SteamVR
destekli aslında. Dağa tırmanıyorsunuz. Bir dağcı olarak doğayı keşfe çıkıyorsunuz. Tabii ki bu keşif esnasında adrenalin dolu yüksek anlarla karşılaşacağız diye umut ediyorum. Görsel olarak son derece başarılı duruyor. Hoş bir dünyaya sahip. CryEngine teknolojisini zaten ikinci kez ormanlık alanda görmek de benim hoşuma gidiyor açıkçası. Ama Crytek'te şöyle bir sıkıntı söz konusu Mesut. Bu adamlar birazcık tam bir planlı çalışmıyorlarmış gibi geldi bana. Yani bir MOBA oyunu duyurdular. Halen ortada yok. Bir free to play oyun duyurdular.
Duyuru filması haline aldı. Duyuru yani filması.
Acaba döneme göre mi hareket ediyorlar? Hani bilmiyorum. O dönem MOBA meşhurdu. MOBA'nın ekmeğini zaten League of Legends yiyor. Tamam, daha sonradan birkaç firma MOBA duyurdu. İşte Smite geldi falan. Onlar da biraz tırtıkladılar. Heroes of the Storm geldi aldığından ama o da bence doyurdu oyuncuları ya.
Tabii evet.
Bu saatten sonra MOBA'nın şeyi yok.
Duyuru firması gibi oldu işte. Ya. Bir de teknoloji demosu yapmak onlar için zor bir şey değil. Hani VR kaslar için. Oyunun derinliği yok, bir şey yok. VR kaslar için ilk başta dönemde çıkacak bütün oyunlar bence birazcık teknoloji demosu olacak.
Öyle olacak ama bu konuda da en yüksek deneyimi sunacak firmalardan bir tanesi. Tabii Creative'i bu cephede görmek güzel ama sanki dediğim gibi biraz plansız, programsız hareket ediyorlarmış gibi. Bir anlık heyecanla hareket ediyorlarmış gibi geliyor bana. Umarız... Daha önce sıkıntıya düşmüşlerdi zaten maddi olarak. Bu tarz projelerle birlikte kendilerini toparlayıp daha oyun derinliği olan yapımlarla şimdi karşılarımızı çıkardı.
Şöyle düşünmek lazım. Aynı zamanda bu adamlar oyun motorunu lanse ediyorlar. Oyun motoru kullanılsın, onun üstünden de para kazanalım derdindeler. Evet. Biraz da oyun motorunun ismi konuşulsun diye yapıyorlar bunu anladığım kadarıyla. Yani bir PR etkinliği gibi de düşünmek lazım.
Reklam amaçlı bir çalışma.
Oyun motorumuz bakın buna kabiliyetli. Bakın VR kask var, bizim oyun motoruydu.
Bakın
bunu
burada neler yapılabiliyor.
Biraz onun üstündeler. Çok da şey görmemek lazım. Endişe etmemek lazım.
Yok yok, ben zaten oyun derinliğinden ziyade VR kask için geliştirilen bir oyun olduğu için görselliğe bakıyorum açıkçası. Beni o olayın içine ne kadar çok sokarsa o kadar iyi.
Evet.
Çünkü kontrolcü falan lazım diğer türlü yani. Tam bir derinlik sunabilmesi açısından.
Şimdi ülkemize geri dönelim. Deprem bu ülkenin bir gerçeği. Depremden korunmak için
deprem
ne yapmak lazım? Deprem
dedekide konuştun rahmetli. Evet,
deprem korunmak için ne yapmak lazım? İlk önce tabii ki binayı düzgün yapacaksınız. İyi denetlenecek. Müteahhit dürüst olacak.
Deniz evet, kumundan
yapılmayacak. Dürüst olmaya zorlayacaksın iyi denetleyerek. Doğru dürüst bir bina dikeceksiniz mühendislik anlamda. Doğru dürüst bir yere doğru dürüst bir bina dikeceksiniz. Bir sürü şey var onun aslında. Daha sonrası tabii ki Allah'a kalıyor siz eğer bütün önlemlerinizi alırsanız. Ama bir önlem daha var. Deprem genelde ne yazık ki, yani nedeni nedir bilmiyorum. Bilimsel bir açıklaması varsa arkadaşlar açıklarsa sevinirim ama bizim ülkede böyle hep gece vakti vurdu. Dikkat edersin. İnsanlar hep yataklarında yakalandılar.
Bilmiyorum.
Karanlıkta.
Bilimsel bir açıklaması olabilir belki de.
Belki vardır. Belki de gece vakti vurmamıştır. Bizi gece vakti denk geldiği için biz öyle zannediyoruzdur.
Olabilir.
Ama Ruslar bir şey geliştirmişler. Bir koruyucu yatak. Deprem olduğu anda yatak senin içini yutuyor. Koruma altına alıyor. Çelik kapanıyor üstüne. Ve bina yıkılsa bile sana bir şey olmuyor.
Nasıl tetikleniyor abi?
Depreme duyarlı tabii ki. O büyük sarsıntı anında belli bir Richter ölçeği var. Sonuçta ölçüm cihazı var. Ama üstünde tabii ki farklı bir şekilde tetiklerin içine girerseniz.
Onu diyeceğim işte yani.
Düğmesi vardır çıkarsın.
Sağdan sola dönerken falan şöyle bir.
Evet.
Veya ne bileyim sonuçta pek çok şey olabiliyor tamam mı yani.
Çift kişilik versiyonu da var zaten.
Abi yani orada durduk ya. Şut diye içeri alıp.
Allah alalım. Diye böyle.
Ama konsept hoş. Benim hoşuma gitti. Su var içeride, ekmek var falan
evet.
Filan böyle bir.
Şimdi bir de şey var tabii ki. Bir sürü bilinmeyen de var. Şimdi yatak içine hapsediyor adamı. Suyu falan göstermişler ama yatakla beraber içine girdik. Nasıl bir hareket edeceğim? Tabut gibi bir şey zaten.
Tabii tabii. Tabut gibi. Korkutucu
duruyor. Henüz daha böyle detaylar verilmemiş. Bir patent başvurusu var. 2010 yılında
ağırlığı
patent
ne kadar
başvurusu
olacak?
Yapılmış. Şimdi şöyle bir şey düşün. Üst komşum bundan aldı. Para deli. Tamam mı? 200 bin dolar verdi. 300 bin dolar. Tepene bunu koydu. Ağırlığı 2 ton. Sen de altındasın.
Deprem oldu.
Deprem oldu. Adam yatakla beraber üstüne geldi. Teknik olan kat da seninki.
O şey yapıyor. Seni de tetikliyor. Almanı tetikliyor. Ulan üst komşu yani, aldı. Ben de alayım. Malı mülkü satıp sen de satın
evet,
alıyorsun.
Bir de şimdi tane. Yatağı tam ortasında olduğunda kapatıyor. En güzeli çift kişilik versiyon. Üstten böyle kapak iniyor direkt. İki kişiyi koruma altına alıyor. Çünkü bu ortasına düşüren şey sakat ya.
Yani evet bana biraz zaten tamamen sanal ortamda gösterilmiş bir çalışma konsepti var. Gerçek anlamda
patent
nasıl çalışıyor?
Patent başvurusu için de yapılmış olabilir bu
olabilir.
Biraz.
Olabilir ama bence komple binanın kapatılıp şey olacağı bir konsept olabilir.
Değil mi? Şak diye binaya koruma altına alıyor.
Fallout'taki kasa konseptinde, sığınak konseptinde olduğu gibi komple böyle binayı yerin altına alıp kapatacak.
Ama işte bu koruyucu odaların gerçekten eğer yasallaşacaksa ya yapılacaksa alttakini de bir şekilde düşünülerek yapılması
tabii canım,
lazım.
Tabii canım saçmalık yani.
Sen kurtulabilecekken kesin ölüm yani. Tepende öyle bir şey olduktan sonra 2 ton.
Ezer yani.
Pres.
Ezer geçer.
Ya çok şükür komşular öldü ama.
Biz hayattayız. Allah rahmet eylesin.
Aynen ha. Bir diğer haberim de monitörlerle ilgili. Şimdi 21:9 monitörler oldukça fazla yaygınlaşıyor. 2016 yılında zaten herhalde büyük ihtimalle oyuncu dendiğinde 21:9 monitörlü masalar göreceğiz oyuncu masalarında. 16:9'un demode olduğunu görüyoruz. 21:9'da nereden geldi? Şimdi 3 monitörlü dizaynların keyfini gördüler. Ama 3 monitör biraz saçma oluyor. Çok yer kaplıyor. Setup'ı çok zor. Dediler ki en güzeli 21:9 olsun. Tek monitör olsun. Tamam o kadar geniş açı sunmasın ama en azından oyunu oynayabilelim dediler yani. Genel olarak kavisli monitörlerle beraber de 21:9 neredeyse sanal gerçeklik kaskı havası verebiliyor. AOC de yeni bir monitör duyurdu 35 inç boyutlarında. 35 inç olması şimdi 21:9 monitörlerde biraz 35 inç falan deyince insanlar yanılıyor. Monitörlerdeki boyut biliyorsunuz köşeden üst köşeden alt köşeye.
Doğru.
Üst sağ köşeden üst sol köşeye çaprazlama ölçülüyor. Şimdi 21:9 monitör olduğunda mesafe uzadığı için İnç de uzuyor. O yüzden 35 inç bu bildiğiniz 16:9 35 inç gibi değil de 27 inç 28 inç bir monitörün 21:9 versiyonu gibi düşünmek lazım. Zaten ancak onlar kurtarıyor bunlarda. Early monitörün kavisli monitörün duyurusunu gerçekleştirdi. FreeSync destekli monitör 144 Hz'de FreeSync kullanabiliyor musunuz? Aynı zamanda veya panelli monitörün G-Sync destekli versiyonun 200 MHz'e kadar 200 Hz tarama hızına kadar çıkabileceği konuşuluyormuş. Gerçekten muazzam. 5 milisaniye tepki süresi var griden griye. Çok iyi bir değer değil, kötü bir değer de değil. Veya panel olduğu düşünülürse görüş açısı, renk derinliği falan 8 bit renk işleyebiliyormuş. Gerçekten oldukça güzel olacak. Açıkçası merak ediyorum monitörü.
Muhakkak bir denemek lazım özellikle.
Denemek lazım. Çözünürlüğü de gerçekten 2560x1080 nokta yoğunluğu olarak mükemmel değil ama ekran kartı dostu olarak çok iyi.
Çok başarılı.
Öyle uçuk bir çözünürlüğe de sahip değil. Çok rahat bir şekilde kullanılabilecek bir monitör. Üstünde de bütün modern giriş çıkışları yer vermişler arkadaşlar. Benim merak ettiğim bir cihaz oldu. Umarız gelir de bir bakarız, deneriz.
Yani muhakkak denenmesi gerekiyor. Ya her ne kadar tepki süresi böyle bir senin dediğin gibi düşük duruyor gibi olsa da ben bir multiplayer modunu denemek isterim
5
ya.
5 saniye yetiyor ya bizim gibi adama.
Gerçi zaten sana bizim tepkilerimiz yavaşladı.
Yok şimdi şöyle bir şey düşünmen lazım Tala. Şöyle bir şey düşünmek lazım. Televizyonda oynuyor birçok insan. Konsol oyunları multiplayer olarak filan. Televizyon yetiyorsa zaten bunlar hayli hayli yeter.
Ya ben ne yapıyorum ama bak. Daha önce de söylemiştim. Televizyonda multiplayer oynanmadığını fark ettim ben.
Ama uzaktan baktığın için mi de
o? İşte yani sıkıntı o. Ben monitöre bağlıyorum artık. Evet. Yani ben Halo 5'i kesinlikle büyük ekranda oynamıyorum. Adamı görüp şeyi oraya çevirene kadar
zaten böyle bir ekrana götürüyor. Bakıyorsun değil mi? Nerede
tamam,
bu diye
hikaye
böyle.
Hikaye modlu tamam. Büyük ekranda güzel ama kompetitif, rekabetçi yapıdaki oyunlar kesinlikle ama kesinlikle tam anlamıyla şöyle gözünün önünde hakim olabildiğin bir alanda oynanması gerekiyor.
Şimdi bir de adamcağız canlı yayın yapıyor. Canlı yayında rezil olmak da var. Şakır şakır sürekli ölüyor ya, sürekli ölüyor bir yere kadar.
Ya işin kötü tarafı ne? Biz Halo 5'in bu turnuvası vardı 2 milyon dolar değerinde. Biz e-spor takımı kurduk. Dahil olduk. Hatta karşımıza da bir Türk geldi, Almanya'da yaşayan.
Ya,
3 tanesi Alman, bir tanesi Türk. İşte şampiyon Galatasaray falan filan yazmış. Bizde Fenerbahçeli bir arkadaş vardı. Öyle biraz atıştık falan. Oynamaya başladık. Bir ben düşüyorum. Bir bizim takımdan biri düşüyor. Sağ olsunlar dedik. Yani böyle böyle ESL şöyle bir şey söylüyor. Takımlar anlaşırsa düşen adamdan dolayı falan tekrar maç yapılabilir. Biz iki defa rica ettik. Düşmelere rağmen. Yani biz 8 megabitle oynuyoruz falan vesaire vesaire. Olmadı. Ya maçta bir türlü tutunamadık. Düşüyor. Birimiz düşüyor. Birimiz kalıyor. En sonunda neyse tamam dedik abi biz. Olmuyor. Çünkü başa baş gidiyoruz ama internet bağlantısına falan gidiyorsun sürekli.
Kötü olmuş ya.
Her neyse sorduk siz ne kadar? 300 megabit abi dedi. Allah bir daha dedim var ya. Tövbe SLS'i batsın yani. Yok böyle bir şey. 300 megabitle oyun oynamak nedir ya?
Sonra
zaten
ya.
Arkadaş şey diyor. Ben diyor adamı görmüyorum abi diyor. Bir şey bana ateş edip geçiyor diyor.
Ya zaten multiplayer oyunlarda normalde biz mükemmel oynarız falan diye atıyormuşuz tamam mı? Yok,
gerçekten iyi
şey,
mücadele sergiledik yani. Pink diğeri
çok fark ediyor ama
çok
ya.
Çok fark ediyor. Bir de Halo dediğimiz olayda bir şey düştüğü zaman zırh düşme olayı var. Bir de can iki
evet,
aşamalı.
Evet, senin onu görmen lazım.
O bizim zırh düşüyor zaten adamlarla şey yapana kadar. Adam geriye tokadı basıp geçiyor
evet,
sana
doğru.
Yani. Üzüldük 2 milyon dolar gitti. Ben seneye Ibiza'da böyle bir bekar tatili yapacaktım ama olmadı nasip değilmiş.
Adamın amaç kötüymüş. Allah direkt oraya müdahale edip ipini çekmiş bağlantını.
Yani şöyle bir keyif
ya,
yapalım diye.
Ya boşver tamam Tavlacığım. Niyet bayağı değişik bir şey çıktı. Uçakla uçmayı seviyorsunuz. İnşallah. Çünkü yükseklik korkusu olanlar Tavla gibi bazen sıkıntı yaşayabiliyorlar. Şimdi yeni bir konsept var. Gördün konsepti herhalde. Uçağın üstüne böyle cam ekran bir yer koymuşlar. Tepeye çıkıyorsun. Direkt
arabada gidiyormuş gibi mi?
Evet, arabada gidiyormuş gibi böyle işte kaç kilometre yukarıdaysan artık oradan böyle aşağı bakıyorsun 30 bin fitten.
Ya ben olayı en izliyorsun. Son Amerika'ya giderken çözdüm ya. Baktım yanımda bir tane kadın var. Bebeğinin bezini değiştiriyor, emziriyor falan. Dedim, "Oh," dedim, "bu ne rahatlık." Hiç dedim uçakta hissetmedim kendimi böyle yani rahatladım.
V-Speed bir konsept tasarlamış arkadaşlar. Uçağın üstüne işte patentini aldığı konsepte bir tane şey koyuyorlar. Genel olarak baktığınızda bir cam ekran tavanlı özel bölme koyuyorlar iki kişinin oturabileceği ve bu bölmeden direkt olarak siz uçak uçarken etrafınıza bakabiliyorsunuz. Bu koltuk aynı zamanda dönebiliyor. Dönerek de sağa sola bakabiliyorsunuz. Açıkçası ben çok fazla uçak yolculuğu yaptığım için bana birazcık şöyle garip geldi. Şimdi çok yükseğe çıktığınızda bulut falan da arada olmadığında özellikle güneşli havalarda yani gün ışığında seyahat ediyorsanız eğer uçağın camını genelde kapatırsınız. Çünkü uçağın camı inanılmaz fazla güneş ışığı içeri alır ve seni rahatsız eder. Burada geberirsin herhalde o cam ekran kubbeli yerde.
Acaba filtre falan mı kullanacaklar?
Yani filtre bile olsa güneş gözlüğüyle falan çıkman lazım ki görünen yer çok şeffaf gördüğüm kadarıyla yer. Gece olsa hiçbir şey göremezsin. Öyle bir durum var. Ancak böyle güneş batmaya yakın gün ışığında falan herhalde çıkacaksın diye bakıyorum. Bir de radyasyon konusunda.
Ben daha fazla korkarım ya öyle bir olaydan.
Yani radyasyon konusunda şöyle bir durum var. Biliyorsun uçağın içinde uçarken şey var. Daha fazla radyasyona maruz kalıyorsun gökyüzünde olduğun için. Şimdi bu cam kubbeli yerde acaba o radyasyondan daha fazla etkilenmen söz konusu olabilir.
Uçaktan inerken dördüncü bir kolun falan çıkıyor. İki tane kafa falan.
Eksonolu bir misif falan tarzında.
Mutasyona uğramış.
Ya da orada pelte haline gelirsin güneş ışınlarıyla.
Kavanozda indiriyorlar
seni. Evet, şu an için bir konsept bu. Herhangi bir uçakta uygulanmış değil. Zaten gördüğüm kadarıyla da sadece çok özel müşterilere.
Ya yok canım, ben öyle bir şey hayatta zaten hani ben bakamıyorum, korkan birisi olarak. Ben daha farklı hayal ettim. Ben böyle şey diye düşünüyorum. Televizyon bize koyacaklar. Sanki arabada gidiyormuşsun gibi hissedeceksin de.
Yok,
yine gökyüzünü görüyorsun. Yok.
Ya bunun yerine aslında ne alacak biliyor musun ileride? Şu sanal gerçeklik teknolojisi tam olarak otursun tavla. Önden belki kaskı takacaksın. Zaten oradaymış gibi bakacaksın. Yani kameradan bakacaksın. Olabilir. Ya bu konsept fiziksel olması nedeniyle çok da böyle fütüristik değil. Birazcık geride kalmış da moda bir şey. Onun yerine kaskı al. Pilotmuş gibi kokpitten dışarıya bak. Arkadan bak.
Yok,
canlı
ben
canlı.
Abi, bana göre değil.
Tabii yükseklik korkusu yani, varsa ayrı bir şey.
Uçağı seven insanlara
gelsin. Konarken ama düşünsene alttan şeye bakıyorsun. Böyle, sanki orada Superman gibi uçuyormuş gibi önden böyle.
Yok abi kalsın
İki
ya.
İki kal çözünürlükte.
Yok abi, ben hayatta bakamam yani. Çok zorymış.
Süper.
Üçüncü
olur.
Katta balkondan aşağıya bakamayan adamım sen bana neyin şeyini yapıyorsun, muhabbetini yapıyorsun. Evet, buradan geçelim oyun haberlerine. Mafia 3 uzun süredir büyük heyecanla beklenen bir oyundu. Geçtiğimiz sene, aslında geçtiğimiz sene değil ya, bu sene duyuruldu.
Evet, bu sene duyuruldu. Video yayınlandı. Evet, aynen abi.
Ben 2016'ya direkt geçiş yaptım. Bu sene içerisinde duyuruldu. Pek çok mafya hayranı tarafından pek de beğenilen bir oyun olmadı. Oynanış videolarıyla özellikle arkadaşlar. Hem Mafia 1 ve 2'deki, özellikle Mafia 2'deki karakterlerin yer almaması, ana karakterin yer almaması. Hem de Mafia 3'teki karakterin birazcık böyle, nasıl diyeyim, GTA vari bir havada şey
ya
olması.
Ya ben izlerken direkt ne dedim biliyor musun? Grand Theft Auto'nun böyle DLC'si gibi.
Evet,
geçmişe
o şekilde
götürmüş.
Aslında Türkiye'nin oynuyor. Büyük ihtimalle oradan bir şeyler alıp koymuş olabilirler diye
evet,
düşünüyorum.
Yapay zekayı unutmuş yalnız koyarken. Videoları izlerken de bu şekilde görebilirsin.
Ama şunu söylemek lazım. Pre Alpha diye geçiyor. Şöyle de bir durum söz konusu. Pre Alpha da olsa, Beta da olsa hemen oyunlar o şeyde çıkıyor.
Evet, öyle.
Üzerine çok fazla bir şey koymuyorlar. Tamam, belli başlı bugları hallediyorlar falan.
Çünkü
ama
kalkıp göstermiyorlar zaten. Koyuyor.
Yani. Ama benim hoşuma giden yanları da oldu. Her şeyden önce Mafia serisini en çok sevdiğim yanlarından bir tanesi. Bir dönem götürüyor olması.
Ve
benim
konu,
dönemi tanımlıyor
olması. Konu, karakter çok önemli
Mafia
orada.
Mafia 2'deki şey çok güzeldi. Konu çok çok başarılıydı. Mafia 3'te de konunun çok üzerine durduklarını, yaptıkları seçimleri oyuncuların her farklı sona götüreceğini, yani birden farklı son olacağını söylüyorlar. Bunların yanı sıra açıkçası görsel olarak benim hoşuma gitti. Atmosfer olarak hoşuma gitti. Animasyonlar başarılıydı.
Mafia 2'nin üstüne görsel olarak ne koymuşlar? Ben onu merak ettim. Mafia 2 zaten görsel olarak çok zengin bir oyundu.
Abi bayağı bir sene geçti ya. Şöyle bir yan yana koyduğun zaman animasyonlar bazında, bitirici vuruşlar bazında falan daha
tabii
başarılı olmuş.
Tabii biraz şey var. Karakter animasyonu farklı, evet.
Karakter animasyonları falan çok başarılı. Işık oyunları falan benim hoşuma gitti. Ama burada da araç sürüşü. Mesela Mafia 2'de tampon mampon falan düşerdi böyle bir.
Onda işte o zaten şeyleri onları yedi ya. Fizik mizik bilmem ne dayadılar Nvidia teknolojisini. Hiçbir yerde çalışmadı ondan sonra. Bu sefer lanet olsun demişler. Araba gidiyor bodoslama diğer arabaya çarpıyor. Hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam ediyor.
Öteki araba da patlıyor bu şey gibi.
Fizik mizik hak getire yani.
Sanki fizik tam sürüyor. Ötekisi şey normal kağıttan yapılmış gibi. Yani şey çok hoşuma gitti. Animasyonlar dedik. Yakın dövüşler çok başarılı. Yakın dövüşlerle bitirici vuruşlar çok hoş. Adam gidip tekme atıyorsun, pompalarıyla çakıyorsun falan. Böyle güzel şeyler var ama
silahla çatışma sahnesinde ama şey var. Adam bir kere ateş ediyor. Yapay zeka sürekli aynı yere böyle dik durup ateş etmeye yani devam ediyor falan. O nedir ya?
İşte bakalım, Pre Alpha sürümünde olduğu için ben hoş gördüm. Umarız oyunun tam sürümünde böyle bir sıkıntı olmaz. Araç hasarları konusunda sıkıntı olduğunu söyledik. Farklı sonlar olacağını söyledik. Bir de şey var, ilerlerken fark ettim bilmiyorum. Tam 68'ler dönemi Mad Men'i izleyen birisi olarak, o dönemi çok seven birisi olarak da böyle bir hippilerin çıktığı, milletin sağda solda tüttürdüğü, işte Vietnam Savaşı'nın yavaş yavaş etkilerini toplum üzerinde gördüğümüz bir döneme götürüyor. Umarız başarılı olur. Bu bizim karakterimiz de zaten daha önce de suç organizasyonu içinde çalışan, daha sonra Vietnam'a giden ve Vietnam dönüşünde yetim de bir arkadaşımız, ailesi yok. Mafya ailesine girerek kendine yeni bir aile edinen bir dostumuz. Her ne kadar takipçi arkadaşlarımız kadar ben de böyle bir yeni ana karakteri böyle biraz uzaktan pek sevmesem de, nasıl diyeyim, benimsemesem de belki de ilerleyişte, hikaye gidişatıyla birlikte ya aslında o kadar kötü bir adam
değilmiş. Bizde şöyle bir şey var. Godfather tarzında mafya dediğimiz zaman biz İtalyan mafyası aklımıza geliyor. Böyle
tabii
takım elbisenin
Rus
içinde.
Rus mafyası da var.
Evet.
Hotline Miami'de olduğu gibi.
İşte takım elbise olacak, şapkası falan, kravatı, jiks bir adam. Gitsin halletsin işini diyor. Burada bir bakıyorsun abiden Grand Theft Auto'dan fırlamış gibi eleman.
Kesinlikle yani, o konuda katılıyorum ben de.
Yalnız karakter vahşiliği arttırmışlar sanki biraz.
Çok fazla.
Evet.
Çok fazla.
Kan çok fazla var.
Bitirici vuruşlarda falan kesinlikle çok fazla olmuş. Yani büyük heyecanla bekliyoruz nihayetinde. Mafia 3 oynanış olarak da çok da aslında kötü durmuyor. Tamam, Mafia 2 gibi değil. GTA'ya benzemeye çalışan bir oyun olmuş. Daha akıcı, biraz daha ağır bir oyundu çünkü Mafia evet. 2. Mafia 3 ile birlikte hız kazanmış ama bir yandan da belki de iyi olur daha fazla kişiye ulaşması açısından deyip The Division için yayınlanmış Hitman filminin yönetmeni tarafından yayınlanmış yeni bir live action videosu var arkadaşlar. Gerçekten de çok hoş bir video. Burada bir Noel şarkısıyla birlikte bir Noel şey ilahisi diyelim. Noel ihalesi diyecektim biraz. İlahisiyle birlikte hoş bir atmosfer görüntüsü var. New York şehrinin böyle çok güzel ışıltılı bir şehirden. Daha sonra post apokaliptik kıyamet sonrası dünyaya dönüşünü konu alıyor. Vurucu olmuş bir alfa şeyi vardı Xbox One'ın. Alfa şeyi var Division için hazırlanmış bir dönemi vardı. Maalesef dahil olamadım ailevi problemlerden dolayı. Yani bir arkadaşımız göndermişti sağ olsun içimde kaldı. Ama The Division için gelen yorumlarda son derece olumlu oyuncular
evet, tarafından. Evet herkes çok memnun kalmış. Çok yani. Memnun yapay kalmış. Zeka inanılmaz
yani Ubisoft biliyorsun hem Watch Dogs'da hem de evet, Rainbow Six duyurulup Patriots vardı. Hani daha sonra iptal edilmişti. Bu konuda oyuncuları hayal kırıklığına uğrattı. Aynı şekilde The Crew'de de böyle bir hayal kırıklığına uğrattı bazı kesimde oyuncuları. Bu yüzden The Division'a hep böyle uzaktan bakıyoruz. Hep mesafeli yaklaşıyoruz. Hatta benim 2016'da beklediğim oyunlar arasında dahil bile değil. Gelirse çok başarılı olarak sürpriz olur en azından bizim
evet,
için.
Doğru.
Ama görünen o ki oyuncular kanadı çok çok beğenmiş. Umarız bu beğeniyi karşılayacak bir oyunla karşılaşırız. Herkesin beğenisini kazanan bir oyun olur.
Evet, son haberimiz de Nvidia ve AMD cephesinden geliyor. Nvidia'nın biliyorsunuz GameWorks isimli bir teknoloji paketi var ve oyun firmalarına bunu verdiği zaman sadece ekran kartlarına özel bazı efektleri aktif ediyor. İşte physics kullanıyorlar. Bazı işte fizik sayesinde
visual effects
evet, partikül efektleri var. İşte kumaş efektleri var. Sallanıyor mallanıyor dalgalanıyor. Kıl tüy efektleri ekliyor. Bazı güneş ve köşe yumuşatma efektleri ekliyor. AMD ayva yiyor orada zaten şimdi GameWorks kullanıldığında. AMD ise buna alternatif bir şey duyurdu ve dedi ki biz açığız. Bunu kullan. Sadece GPU üstünden her ekran kartla çalış. Yine AMD orada açıklığını.
Open GPU evet. isimli bir projeden bahsediyoruz. Ocak 2016'da gelecek. Açık kaynak kodlu olmasıyla birlikte belki de bu Batman'de yaşadığımız büyük faciaları
programını
yaşamadan biraz da yapımcıların da eline bırakılmış bir evet. şey olacak. İçerik olacak bu. Al burada istediğin konsepti oyununa uygun uygular. Şekilde ayarla diyecek. Sadece
ve GPU'dan yararlan o kısımda.
Bakalım bunda tabii ki bir faaliyete geçmesini görmek lazım. Açık kaynak kodlu olması demek
şu anda slaytlarla ibareli bir şey.
Yani
evet.
Stabil olarak çalışacağı manasına gelmiyor. Tabii ki de burada yapımcıların bu işin üzerinde düşmeleri, buna vakit ayırmaları, kendileri optimize etmeleri, oyuna uygun efektin hangisi olacağına karar vermeleri gerekiyor. Nihayetinde bu iş en sonunda yapımcıların eline düşmüş durumda.
Evet şunu söyleyelim şimdi açık kaynak kod deyince herkes de o özgürlük mözgürlük süper işte tamam bu gelişir herkes bunu geliştirir diye düşünüyor ama işin sonunda öyle olmuyor arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim size. Linux altında en başarılı sürücüleri Nvidia tarafında görürsünüz ama Nvidia'nınki tamamen kapalıdır. Hiçbir kodunu paylaşmaz. Kendisi üretir, kendisi release eder. Siz sadece onu kullanabilirsiniz. Kaynak kodu
göremezsiniz.
Ondan
dolayı bazılarının anasını ağlatıyor işte evet. yani oyunların.
AMD ise açık kaynak kodludur ama sürücüyü kendi yazmaz. Ben her şeyi sana veriyorum. Data her şey hazır sen yaz der. En kötü sürücüler o tarafta o yüzden. Yani açık kaynak kod her zaman her şeyin iyi olacağı anlamına da gelmiyor. Bakalım göreceğiz. Kapalı tarafı da gördük. Kapalı taraf da her zaman mükemmeli sunmadı bize. Bir sürü sorunlu oyunla beraber geldi karşımıza. Mafia 2'ye ne diyoruz? Nvidia'nın teknolojisini kullanmıştı. O yüzden doğru düzgün bir çıkış yapamamıştı. Hiçbir makinede çalışmıyordu oyun
evet,
yani.
Evet kesinlikle.
Nvidia ekran kartlı makinelerde de çalışmıyordu.
En azından şunu söyleyebiliriz. AMD sürekli olarak Nvidia'nın GameWorks sisteminin kendi ekran kartlarını sabote ettiğini söyleyen evet. bir firma olduğu için OpenGPU'nun bu noktada bakalım ne kadar yardımcı olacağını hep birlikte göreceğiz.
Gerçi umarız GameWorks öyle bir aşamada ki bir oyunu sabote ediyor. Hani o da doğru. AMD değil
AMD yani. Kendi ekran kartlarını da patlatıyor diyebiliriz.
Ne yazık ki. Göreceğiz hep beraber. İnşallah oyuncular için hepimiz için güzel şeyler ortaya çıkar. Burada programın sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.